Ayrım 13.
Bizim oralarda güneş bir başka doğar, kuşlar bir başka öter, rüzgarlar bir başka eser. Dağlar daha haşmetli, kayalıklar daha yalçındır. Irmaklar tertemiz, denizler masmavi, kumsallar pırıl pırıldır. İnsanlar da öyle. Serttir ama sanki bu sertlikleri özlerindeki yumuşak huyluluğu örtmek içindir. Çalışkandırlar, yaz kış demezler, alın teri dökerler. Onlar iyiyi severler. Kötülere ve kötülüklere geçit vermezler. Çünkü onların kültürü çok gönlü bir kültürdür. Yörükleriyle, muhacirleriyle, tahtacılarıyla ve Giritlileriyle benim memleketim farklılıklar diyarıdır. Evet, güneyin incisi Antalya, Antalya'nın incisi de Serik ilçesidir. Henüz İstanbul'a gelmediğim yıllarda hafta içinde okul ve bakkal dükkanımız arasında mekik dokumaktan bitap düştüğüm için hafta sonlarını bir ganimet bilir ve bu iki günü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırdım. Bizim oralarda mobilet diye adlandırılan küçük motosikletimize atlar, yakın çevremizdeki köylere veya başka tanıdık mekanlara günübirlik seyahatlere çıkardım. Deniz ve ırmak kenarları sıcaktan ve kalabalıktan dolayı bana itici geldiği için genellikle köylere gitmeyi tercih ederdim. Bunların içinde Ahmediye köyü benim için ayrı bir öneme sahipti. Çünkü yaşlı dostum ve büyüğüm Aliye teyze bu köyde yaşamaktaydı. Ahmediye bizim oralarda daha çok içinde yaşayan insanlarıyla adından söz ettirirdi. 1900'lü yılların başında Girit adasını Yunanlılar ele geçirince buradaki Müslüman ahali bir katliama maruz kalmamak için Anadolu'ya göç etmiş. Devletimiz de bu mazlum insanları o zamanlar bataklık durumunda olan mekanlara ve sahil köylerine, Kadriye, Ahmediye yerleştirmiş. Zamanla acılar dinmiş, pamuk, susam, buğday ve narenciye yetiştirmek suretiyle de epey zenginlemişler. Yıllar geçmiş ve 90'lı yıllarda onların hayatını değiştiren asıl olay gerçekleşmiş. Turizmin gelişmesiyle bir zamanlar bataklık olduğu için onlara verilen sahiller ve civar arsalar müthiş bir değer kazanınca bu yörenin sevimli insanları hem toprak satarak hem de turizm ekonomisini kullanarak daha da bir zenginlemişler. Bunu açık açık dile getirmeseler de Serik'in yerli halkı bu yüzden onlara hem öfke duyar hem de gıpta eder. Girit'ten gelen bu insanlara Giritli, konuştukları dile de Giritlice deniyor. Yunanca'nın bir şivesi olduğunu tahmin ettiğim Giritlice, yine 90'lı yıllara kadar tüm köy halkı tarafından bilinip kullanılıyorken, son iki nesilde gerek eğitimin, gerekse televizyon gibi iletişim araçlarının tesiriyle yerini Türkçe ve Türkçe-Giritlice karışımı bir dile bırakmış. Kız alıp vermek gibi adetler de bu değişimde önemli yer tutmuş. Bu yüzden 5-10 sene sonra bu dilin de ölü diller arasındaki yerini alması benim için sürpriz olmayacak. İşte özelliklerinden bahsettiğim bu şirin köye varınca hemen Aliye teyzenin yanına giderdim. Aliye teyzeyle tanışmamız da ailemle yaptığım bir piknik gezisine dayanır. Aramızda oluşan muhabbet ve samimiyet sık sık görüşmemize netice vermişti. Kerpiçten yapılmış evin önüne geldiğimde bizim külüstürün çıkardığı gök gürültüsünü andıran sesten dolayı pencerenin işlemeli perdeleri aralanır, camda beyaz yaşmaklı bir baş silüeti peyda olurdu. Hızlıca merdivenleri çıkarak kapının önüne gelir, burada üstüme başıma çekidüzen verdikten sonra içeriye girerdim. Yaşamın küçüklüğünü hissettirmeyecek bir selam çakmak da gelenekselleşmiş bir ziyaret adetim olmuştu. Aliye teyze hemen annemleri sorar, yalnız geldiğimi öğrenince belli etmemeye çalışsa da üzülürdü. Onu keyiflendirmek için yarı Giritlice yarı Türkçe, "Dakain kalase Aliye teyze, nasılsınız?" deyince, o da bana, "Kalame si kalase, iyiyim, sen nasılsın?" der, benim "Kalame, iyiyim" cevabımı tebessümle dinlerdi. Her gelişimde muhakkak evde misafirleri olurdu. Bu tatlı ziyaretlerimde belki de en sıkıldığım anlar, konuşulanları tam anlayamamanın verdiği ızdırapların bende uyandırdığı teessürat anlarıydı. Onlar birbirleriyle sohbet ederlerken ben de içerideki diğer odaya geçer, yeni aldığı siyah beyaz televizyonunda TRT'yi seyreden Ali dedenin, namı diğer Boz Ali'nin yanına otururdum. O televizyonun başında pür dikkat olduğu için kuru bir hoş geldin lütfeder, sonra koltuğa daha sıkı bir şekilde gömülürdü. Çok geçmeden sofra kurulur, gözlerim ve midem bayram ederdi. Girit mutfağının en mükemmel örnekleri önünüzde duracak da siz naz edeceksiniz. Mümkün mü? Bol yağlı aladiken turp salatası, köy simidi, makarunya ve sucuklu yemekler şimdi hatırlayabildiklerimin sadece birkaçı. O yediğim güzel yemeklerden sonra şimdi hatırladıkça gülerim. Hemen büyüsem bir köy kızı alsam da bana böyle yemekler yapsa diye hülyalar kurardım. Yemekten sonradır ki Aliye teyze ile sohbet etme imkanı bulurdum. O anlatır, ben dinlerdim. Benim annem gelmiş buraya. Otoposla gelmişler. Dedem mollaymış. Adada çok sözü geçermiş. More, ah o günler. Pataniye, Somi, Fami, Nero, Cocomironi, Epaçonoli. İşte Aliye teyze ile aramızdaki sıcak ilişkiden hatıra kalan birkaç kelime. Zaman su gibi geçip vakit ilerler ve beni sevinçten havalara uçuran an gelirdi. Teyzenin elini öpüp saygılarımı sunarken ellerime zorla birkaç kuruş açlık tutuşturur, böylece motosikletin deposunu doldurma imkanını da bana bağışlamış olurdu. Köyü şöyle de bir turladıktan sonra yoğun duygularla ve müteassis bir şekilde serinin yolunu tutardım. Hala gidiyorum Ahmediye'ye. Hasretli bir şekilde maziye, ama artık farklı her şey, yıllar geçmiş epey. Şimdi hemen köye girmiyorum, önce köy girişindeki kabristana uğruyor, orada yatan çok sevdiğim iki zatı ziyaret ediyorum. Hürmetle çömeliyorum yan yana yattıkları kabirlerinin başına. Bakıyorum hüzünlü bir şekilde onların mezar taşlarına, okuduğum Yasin-i Şerif ile öpüyorum ellerini, merak ediyorum cennetteki hallerini. Ağlıyorum ağlamayı hiç sevmediğim halde. Titriyorum o sıcacık mevsimde. Büyük şairin güzel şiirinden birkaç mısra ağzımdan dökülerek çınar ve kavak ağaçlarının hemhemeleri ve ilahi musikinin zemzemeleriyle birleşerek göklere, ötelere yükseliyor ve hafif bir yağmur başlıyor. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerse siyah ufka bakar, gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Aliye teyze ve Ali dede, sizin aziz hatıranızı hürmetle selamlıyorum. Ruhlarınız şad, mekanınız cennet olsun. Kıran Mahallesi, insanlarım Gudo, Kupo, ötekiler İksme teyze. Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan, 1968 yılında Hakkari'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaptı. Tiyatroya 1987 yılında Nöbetçi Tiyatro'da amatör oyuncu ve yazar olarak başladı. 1988 yılında Güldüş'ün Dürü Tiyatrosu'nu, 1994 yılında Necati Akpınar'la birlikte BKM oyuncularını kurdu. Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo, Kadınlık Bizde Kalsın, Oto Gargara, Cebimde Kelimeler ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok televizyon dizisi yazdı. Hüzünbaz Sevişmeler, Kadınlık Bizde Kalsın ve Kayıp Kentin Yakışıklısı adlı kitapları vardır. Zaman içinde kendisine bazı ödüller de verilmiştir. Bu bölüm Yılmaz Erdoğan'ın Sel Yayıncılık tarafından 1993 yılında yayımlanan Hüzünbaz Sevişmeler isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Bu şehir, bu kendini seven bu kendine küs. Dağları insan sever, insan dağa küs. Zap suyu cana Azrail kadar yakın, konuşmaz billur. Vatan Dağı, Kıran Mahallesi'nin duvarı. Eteğinde mezarlık, sabah mezarlığa konuyor önce. Ne çok mezarlık bu küçük şehirde. Gerdanların göğüslerde susması. Ne çok acı bu mezarlık şehirde. Kıran Mahallesi güneşi sevmez, ağaçsızdır, durmadan toz üretir toprak yolları. Ölebildiğine toz. İksme teyze, Mela'dan önce uyanır her sabah ve herkesler Mela'nın sesiyle. Allahu Ekber. Ben uyanırım annemden sonra. Annemin adı Dado. Rehevza yenge oğlunun tuvaletten çıkmasını bekler oğluna kızmadan. Hep gerektiğinden önce ya da sonra kızan annelerin yurdu. Zıngil, Sıddık amcanın en büyük kızı. Kıvır saçları kırgın, çıkık kalçası öfkeli. Daha 6. ayında yaşamının havaya atmış dayısı tutamamış. Bana sorsan benzemez kalçası kalçama, herkesler topal diyor. Önce topal diyor, sonra acıyorlar. Belki acımak için topal diyorlar. Ben evlenemem, kim ister beni? Olsa olsa kör bir şavatalı. Yol bilmeyen köylere götürecekler beni. Ama ben isterim yakışıklı olsun, sarı saçlı, gözleri mavi. Sanki sinema. Zengil güneş beştaş oynar. Ve ancak beştaşta herkesi yenince, herkeslerin ona topal demesi ertelenmiyor. Adı Zehra, kalçası çıkık. Bu yüzden Zıngil. İksme teyze Türkçe bilmez, radyo dinlemez, film dinlemez, bakar. Üzülür o filmin o acıklı sahnesinde çünkü kavuşamaz aşıklar. Anlaşılır bu sözsüz kısımlar. İksme teyzenin kendi diliyle ağlayacağı film henüz yapılmadı. Avucu terler, kocası öleli 100 yıl oldu. Evlendiği gün beklemeye başlamıştı ölümünü. Kur'an'ı ezbere bilirdi kocası. Adı Müftü'ydü. Müftülükle ilgisi yok. Burada adı müdür olanlar var çünkü. Müftü adı yüzünden ezberlemek zorunda kaldı Kur'an'ı. Musa amca YSE'de çalışıyor ya, yüzünü ısrarla yıkaması rastlantı değil. Yeni müdür tırnak kontrolü bile yapıyor. Evimize gelip kontrol ediyorlar her bir şeyimizi. Olsun, misafire kötü söz söylenmez. Ben yatakta sonu belli, sonu kesin ve şimdi ne olacaksız bir serüven yaşıyorum. Uyumakla uyanmak yarışıyor, uyanmak kazanıyor. Ben kendine kızgın, devlete küs şehrin, bu kuru, bu ağaçsız, bu kırgın mahallesi, bir dilsiz sabaha daha başlıyor devlet gözetiminde. Ki devlet üstünde girilmez yazan bir kapı. Spede. Yeni araba yapmışım telden, Ford. Biz kamyonlara özeniyoruz burada, koca kocaman. Ve ki Gudo gelmeden Heci Mehmet'in tarlasına, Nazo binmeden naylon çiçekli bisikletine, Kopo gıcıklık yapmadan bana, arabamın ne güzelliği olabilir, arabamın neresi Ford, neresi tel. Gudo, uzun öykülü çocuğu mahallemizin, hepimizin en iyi arkadaşı. Kuşatanla vurur sığırcığı, sığırcık ölür. Her attığını vurur o. Ziriç toplar, eritir satar, kurşun da diyorlarmış. Her çocuk zanaatının en güzelini Gudo yapar. Sağ elinin serçe parmağı kırık. Ne komik, en iyi o vuruyor serçeleri. Ve annesi yatar karayollarının altındaki mezarlıkta. Nüfus memuruna sorsan adı Mehmet Salih. Annesi Gudo dermiş ona. Mezar taşı al aydınlık hüzün. Azize Yılmaz, ruhuna Fatiha. 4 yıl önce sustu annem. Öldü mü yani? Sustu. Elleri yüzümü okşadığı zaman kulaklarım ızanırdı. Sesim, seslerin en güzeliydi elleri yüzümü dolaştığı zaman. Çarsal beri Nuhe. Sustu. Öldü mü yani? Şimdiki annesi üvey. Annesi anne değil, Jimbap. Babanın karısı yani. O kadar. Kopo'nun bir kolu ötekinden kısa. Bana sorsan benzemez kolu benimkine. Herkesler Kopo diyor. Çolak. Asıl adı Rahmi. Kötü çocuk. Yoksulluk, kirden asıl rengini yitirmiş bir beyaz gömlek. Zap suyuna balığa gitmek, Kıran Mahallesi çocuklarının en sıradan eğlencesi. Kıran Mahallesi büyüklerine kalsa, en sıradan yasak. Çünkü suları taşar ve ağıta boğar şehri zap. Bu yüzden dövdü babam beni. Dövsün babam beni, dövsün annem. Gudo'nun annesi dövemez kimseyi. Dövmeye de susmuş. Azize adlı mezar taşı aklını susmuş. Gudo'nun bir yanı hep solgun. Belki bu yüzden en iyi o vuruyor serçeleri, sığırcıkları. Belki bu yüzden en çok onun şişiyor pazuları. Belki bu yüzden en büyüğü onun organı. Katramas deresine yüzmeye gidilir, baharın boğulur, yazın yüzeriz. Katramas deresi iyi bir arkadaş sayılmaz baharda. Ama yazın hepimizin en güzel ablası. Ablaların en kötü yanı evlenmeleri. Katramas'ın evliliği zararsız, zapla evli. Bizi de idare ediyor, yazın serinletiyor, boğuyor baharda. Beni Yılako diye seviyor Remziye teyze. Bir sabah kimse uyanmadan, daha kimsenin bölünmemişken yumuşacık düşleri gördüm onu. kaskan katı karabasandı. Ellerini göğe açmış, Zude, Zude diye bağırıyordu. Çocuğu olmuyordu. İstiyordu ki bebeği uyandırsın onu gece yarısı. Bağırıyordu gökyüzüne, Allah'tan Allah'ın gökyüzünde olduğu rivayet. Zude, Zude, beni Yiloko Yiloko diye seviyor. Remziye teyzenin kocası iğneci Mehmet. Dua etmez, bu yüzden ağlayamaz da. Evimizin damı toprak, kavak ağaçlarının hükmettiği bahçemizin ortasında Remziye teyze. Simli fistanında gözyaşları. Zude, Zude. Geceleri Vatan Dağı'na çıktığımız zaman Veki en çabuk Gudo tırmanırdı tepeye, ışıklara bakardık. Işıklar ipuçlarıydı şehrin. Uzaktan, çok uzaktan iki lüküs göz kırpardı. Bay Köyü, ondan sonrası Beytüş Şebap, sonrası Irak. Birbirine karışır tavuklarımızla horozlarımız. Geceleri Vatan Dağı kendinden ürken bir gölge. Üstünde asker kireciyle önce vatan yazıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Geceleri yazmıyor. Heci Mehmet'in tarlasında açık hava işemeleri. Ne güzel rüzgarın olmadık yerlere esmesi. Sopasıyla kovalardı bizi Heci. Tarlasındaki otları ezerdik, tarlasında ot yoktu. Yüzüne vurmazdık bu gerçeği, kaçardık. Kıran mahallesi, kıran türküleri gibi aç, susuz, yeşilsiz. Kocaman, büsbüyük. En ejderha binasıydı mahallenin ve şehrin. O kapalı, o konuşmayan, o kötü, o topal, o kupo, o kungil, o acımaksız cezaevi. Ne kadar uzundu Zude, ne kadar devletti. Hakkari kapalı cezaevi Kıran mahallesindeydi. Zude, Zude, ne büyük esirlik bu küçük şehirde. Sümbül Dağı'nın dibinde bir kaynayan su, buz, dilin en güzel türkülerinin üstüne kurulan rakı sofraları. Her çeşme doğal anason ortamı bu şehirde. Kimse karşı değil rakının tekeline. Buralarda araba çeşidi o kadar azdır ki her birini sesinden tanırız. Korkuyu kokusundan o kadar çoktur ki. Ne çok korku bu küçük dünyada. Bu kendine küs, dağlarından alacaklı şehir. Vekran mahallesinde mezarlık, mapushane. Yoksulluk, kirden rengi tanınmayan bir beyaz tutsaklık. İnsan kendine iltica edebilir mi? Zude, Zude. Şövalyeler diyarı Malta'da. Mehmet Muammer Ertan. Mehmet Muammer Ertan 1959 İzmir doğumlu, evli. İstanbul Saint Joseph Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'da Lyon 2 Üniversitesi İktisat bölümünde ön lisans yaparak yüksek öğrenimini İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca biliyor. 1991 senesinde Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu kursa ve sınava katılarak profesyonel turist rehberi oldu. Şu an Cevher Döküm Sanayi AŞ firmasında satın alma geliştirme şefi olarak çalışmakta. Daha önce meslek olarak seçtiği turist rehberliği işini ise tatil dönemlerinde hobi olarak yapmakta. En büyük tutkusu seyahat etmektir. Arkeoloji ve fotoğrafçılık ilgi duyduğu diğer alanlardır. Gezginler Kulübü dışında Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin üyesidir. Tarih 26 Mart 1999 Cuma gününü gösteriyordu. O gün 38 derece ateşle yatakta yatıyordum. Gribe yakalanmıştım ve kesinlikle dinlenmem gerekiyordu. Bu nedenle aynı günün akşamı İstanbul'a, ertesi gün oradan da Malta'ya nasıl gideceğim konusu beni açıkça düşündürüyordu. Ama bu seyahatten vazgeçmeye de hiç niyetim yoktu. Sonunda büyük bir gayretle hazırlanıp bu 4 günlük Malta seyahatinin ilk startını vermiş oldum. Yaklaşık 2 saat süren bir yolculuğun ardından değişik tur gruplarına dahil olmuş birçok kişiyle birlikte Malta Adası'na vardık. Türk vatandaşlarına vize uygulamayan tek Avrupa ülkesi Malta. Ama yine de İzmir'in Adnan Menderes Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerken bir hayli bekletildik. Sicilya'nın 93 kilometre güneyinde Akdeniz'in göbeğindeki bu küçücük ada, 365 bin nüfuslu ve Avrupa'nın nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülkelerinden biri. Başkenti Valletta, konuşulan dil Maltaca. İngilizce adada en çok konuşulan ikinci dil. Ülkede Akdeniz iklimi hüküm sürmekte. Şu anda Mart ayında olmamıza rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu hemen hissediliyor. Yaklaşık 22-22 derecelik bir ısı var. Başkent Valletta'ya 45 dakikalık mesafede Malta'nın bir sayfiye kenti olan Kuavra'daki otelimize gelinceye kadar kat ettiğimiz güzergahtan Malta'da yolların oldukça bozuk olduğu anlaşılıyor. Otelde bizim grubun dışında farklı seyahat acentelerinin organize ettiği turlara katılmış olan birçok Türk olduğunu görüyorum. Gerek tatilin kısa olması, gerekse vize derdinin olmaması Türkleri buraya çekmiş anlaşılan. Adanın güzelliklerini keşfetme dürtüsü bana bir an için hastalığımı unutturuyor. Buradaki ilk günümde gezime en fazla merak ettiğim başkent Valletta'dan başlamayı uygun bularak kentler arasında ulaşımı sağlayan sarı renkteki belediye otobüsüne biniyorum. Küçük olan bu adada gidilecek yerler arasındaki mesafeler kısa olunca ulaşım çok rahat sağlanıyor. Çoğunluğu eski model olan bu otobüslerin kapılarının yaz kış açık olması, daha doğrusu kapatılabilecek bir kapısının olmaması ilgi çekici geliyor bana. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da direksiyonunun sağda oluşu. Ne de olsa uzun bir süre İngiliz hakimiyetinde kalmış bu küçük ada. Söylendiğine göre son İngiliz üssü 1979 yılında kapanmış ve yapılan istatistiklere göre adayı ziyaret eden turistlerin 1/3'ünü İngilizlerin oluşturduğu saptanmış. Bu arada turizmin ülke ekonomisinin en büyük gelir kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Bu küçük adayı her yıl 1 ila 1,5 milyon dolaylarında turist ziyaret ediyor. Bir ucundan diğer ucuna gitmenin yaklaşık 45 dakikayı bulduğu böylesine küçük bir ada için bu turist sayısı oldukça tatminkar bir rakam. Gerçekten ülke şu anda bile turist kaynıyor. Turistlerin çoğunu ise orta yaş ve üstünün oluşturduğu görülüyor. Bunda Malta'nın sakin, gürültüden uzak, huzurlu ve rahat bir tatil geçirmek için ideal bir mekan olmasının payı da oldukça büyük. Valletta'ya adım attığım andan itibaren buranın tarihsel dokusu beni hemen etkisi altına alıyor. Başımı çevirip baktığım her yerden, girdiğim her sokaktan karşıma tarihi bir yapı çıkıyor. Bu tarihi kent bu nedenle UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve Dünya Kültür Mirası listesinde yerini almış. Günlerden cumartesi ve hava da böylesine güzel olunca Valletta sokaklarındaki bu kalabalığı yadırgamıyorum. Sabah havalimanından otele gelirken geçtiğimiz ıssız caddeler ve sokaklar burada yerine canlı, cıvıl cıvıl bir ortama bırakmış. Tabii ki bu ortamdan olumlu yönde etkilenmemek mümkün değil. Valletta'nın anıtsal kent yapısından geçtikten sonra kentin de ana caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlemeye başlıyorum. Caddenin sağında ve solunda yer alan tüm yapıların eski ve çok iyi korunmuş olduğu görülüyor. Yürürken gözüme cumbalı evler takılıyor ve hemen eski İzmir'i hatırlıyorum. Çocukluğumdaki İzmir'de bu evlerden ne kadar çok vardı diye derin bir iç geçiriyorum. Bu cumbalı evlerin değerini bilip korusaydık, şimdi daha güzel bir kentte yaşıyor olacaktık.